Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşlarım, herkese merhaba. Ben Erdi Özağ ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Samsung'un yeni nesil süper telefon modeli Galaxy Note 9'un hem performans analizini yapacak hem de termal throttling başarımına yakından bakacağız. Throttling kısmı önemli çünkü Galaxy Note 9 ile birlikte Samsung daha önce olmadığı kadar çok soğutma sistemine vurgu yapıyor. Bunların hepsini anlayabilmek adına dün gerçekleştirilen Türkiye lansmanında aşağı yukarı 4,5-5 saatimi Note 9'la harcadım ve hem performansını hem de throttling başarımını daha yakından bakmamızı sağlayacak bilgileri toplamaya çalıştım. Hiç merak etmeyin, birazdan hepsini sizlerle paylaşacağım. Ancak o kısma geçmeden önce istiyorum ki Note 9'a güç veren bileşenleri kısaca hatırlayalım. Evet, Galaxy S9 ve S9 Plus aylardır piyasada, ancak ne yazık ki önümüzde şöyle bir tablo duruyor. S9 ve S9 Plus'a güç veren işlemcilerin detaylı analizi pek yapılmadığı için hangi karakteristiğe sahip olduğu ve bunun rekabet çerçevesinde tam olarak onu nereye taşıdığı henüz tam olarak fark edilebilmiş değil. Dolayısıyla bunu daha iyi anlayabilmek ve Note 9'un performansı daha iyi konumlandırabilmek anlamında şimdi isterseniz önce Note 9'a güç veren temel bileşenlere bakalım, ardından da performansını yorumlamaya başlayalım. Galaxy Note 9'un merkezinde hem tasarım hem de üretimi Samsung'a ait olan Exynos 9810 işlemcisi var. Bilindiği üzere bu işlemci halihazırda S9 ailesinde de kullanılıyor. Note 9'un asıl sürprizi ise teknik özellik seviyesinde Samsung adına ilkleri taşıyor olması. Şirketin premium segmentte 8 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesi sunduğu ilk cihaz Note 9. İlginçtir, hem RAM hem de depolama tarafında pek çok rakibine teknoloji sağlayan Samsung, bahsettiğim bu iki özelliğe ağırlıklı olarak Çinli üreticilerden daha sonra geçmiş oldu. Hızlıca konumuza geri dönelim. Telefonun RAM'leri Low Power DDR4X, depolama çipleri ise UFS 2.1 standardında. Bu seviye telefonda kullanılabilecek en performanslı ve aynı zamanda enerji verimli en yüksek teknolojileri bünyesine barındırıyor. Dediğim gibi bu video bir performans analizi olacağı için ağırlıklı olarak bu özelliklerle ilerleyeceğiz. Sadece şunu söylememde fayda var. Selefi Note 8'e kıyaslandığında Note 9 0.6 mm daha kısa ve 0.2 mm daha kalın. Telefonun fiziksel ölçüleri, yani yüksekliği ve genişliği, performans yorumlamasında önemli. Çünkü ayak izi genişleyen ve yüzey alanı büyüyen bir telefon, sürekli yük altında çalışan dahili bileşenler için daha yüksek potansiyelde ısı dağıtımı sağlayabilir. Bunu göz ardı edemeyiz çünkü en nihayetinde bir mühendislik yarışından bahsediyoruz telefonlar arasındaki ve burada bazen galibi %1'lik fark bile belirleyebiliyor. İşte bundan dolayı soğutma konusundaki %1'lik avantaj bazı sentetik testlerde %2-3'lük performans avantajına dönüşebilir. Bunları görmezden gelirsek, bunları atlarsak doğru ve rasyonel sonuca ulaşmakta zorluk yaşayabiliriz. Şimdi temel bileşenlerden bahsedeceğimi söylemiştim. Dolayısıyla önce Note 9'a güç veren Exynos 9810 işlemcisine bakalım. Exynos 9810 8 çekirdekli bir platform. İki küme ayırabileceğimiz bu tabloda yüksek performanslı 4 çekirdek, Samsung tarafından ARM lisansı üzerinde özelleştirilen 4 adet M3 çekirdeğinden güç alıyor. Şimdi buraya dikkat edelim. Samsung böyle açıklasa da, CPU Z ekranı böyle gösterse de, işlemcinin frekans kullanım haritası alışılagelmişten biraz daha farklı. Daha iyi anlaşılabilmesi adına şöyle anlatayım. Sadece tek bir M3 çekirdeği yük altındayken 2.7 GHz'de çalışabiliyor. İki tanesi yük altına girdiğinde frekans 2.3 GHz, 4 çekirdeğin tamamı yük altına girdiğinde ise frekans 1.8 GHz. Yani evet, teknik özellik olarak frekansın 2.7 GHz olduğu söyleniyor, ancak bu tek bir çekirdek yük altına girdiği zaman geçerli olan frekans. 4 çekirdekli toplam frekans 1.8 GHz arkadaşlar. Bu saat hızı biraz düşük gelebilir. Hele ki Samsung'un mobil işlemci tasarımında rakiplerine kıyasla daha büyük zar boyutu ve daha yüksek voltaj eğimine entegre olduğunu düşünüyorum. Zaman. Ama Samsung'un tasarım seviyesindeki sürprizi biraz daha farklı. Bu 4 çekirdek için 4 tane M3 çekirdeği için 2 MB'lık seviye 2 tampon bellekle birlikte 4 MB'lık büyük bir seviye 3 tampon bellekle kullanıyor. Bu tasarım tercihi özellikle bellek odaklı uygulamalarda ciddi performans avantajları kazandırabilir. Geriye kalan diğer 4 çekirdek ise enerji tasarrufu ekseninde ARM'ın Cortex A55 tasarımını kullanıyor ve 1.8 GHz'de çalışıyor. Bu 4 çekirdeğin seviye 2 tampon belleği yok. Seviye 3 bellekleri ise yarım MB büyüklüğünde. Aslında buradaki seviye 3, yani L3 bellek çalışma prensibine baktığım zaman seviye 2 bellek gibi davranıyor arkadaşlar. Bir de GPU, yani grafik gücünü sağlayan işlem birimine bakalım. Orada karşımıza ARM Mali G72'nin 18 çekirdekli versiyonu çıkıyor. Note 8'deki Mali G71 GPU'su 20 çekirdekliydi. Yani görüldüğü üzere çekirdek sayısında bir azalma var. Benim tahminim, Samsung bu adımı atarken G72 mimarisine geçişin kazandırdığı performans artışına güvenerek silikon içerisindeki GPU alanını azaltmayı uygun görmüş. Zaten 32 mm kareden 24,5 mm kareye düşmüş GPU'nun zar alanı. Yani bir bakıma %30'luk bir gelişim olmuş. Ama ilginçtir, bu geliştirmelere rağmen Samsung GPU'nun frekansına pek dokunmamış. Note 8'in grafik işlem birimi 546 MHz'de çalışırken Note 9'un grafik işlem birimi ise 572 MHz'de çalışıyor. Yani saat hızı seviyesinde sadece %4'lük bir artış olmuş. Ne yalan söyleyeyim, beklentimin altında kaldı. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü Note 8'in işlemcisi 10 nanometre LP geometrisiyle üretiliyordu. Note 9'un sahip olduğu Exynos 9810 işlemcisi ise 10 nanometre LPP sürecine sahip. Aradaki transistör optimizasyonu ve akım kaçağına ilişkin kapı modifikasyonları %10 daha yüksek performans veya %15 daha iyi enerji verimliliği sağlayabiliyor. Dolayısıyla ben bundan yola çıkarak Samsung'un frekansı yükseltebileceğini düşünmüştüm agresif seviyede, ancak aradaki frekans yükseltme artışı sadece %4 seviyesinde olmuş. Evet, umarım buraya kadar olan kısım anlaşılmıştır. Biliyorum çok fazla teknik detay var. Kimlerinize sıkıcı gelmiş olabilir ama herkes 3 aşağı 5 yukarı benzer şeylerden bahsediyor. Vay efendim Exynos 9810, vay efendim şu kadar hızla çalışıyor, vay efendim çekirdek sayısı bu kadar. Arka tarafta mutfaktaki gelişmeleri bilmezsek aradaki performans farkı yaratan unsurları gerçekten tam olarak anlayamayız. Bunları tam olarak anlayamazsak eğer telefon satın alma sürecinde performans kısmını doğru yorumlayamayız arkadaşlar. Ben istiyorum ki bunları anlatayım, siz de bunların farkında olun ve bana sormak zorunda değilsiniz. Herhangi bir sonuca ulaşmaya çalıştığınız zaman telefon satın alma sürecinde kendiniz araştırma yaparken bunların da farkında olun. Diyelim ki 9810'un GPU'su böyleydi, Snapdragon 845'e böyleydi. Dolayısıyla ben bu oyunu oynayacaksam eğer hem sürücüsü hem de donanımsal gücü daha yüksek olduğu için bunu almam daha doğru olabilir sonucunu kendiniz yapabilin. Tek amacım bu. Daha fazla sizleri bilgilendirmek ve hayatınızda teknolojiyle ilgili ya da telefon satın alma sürecinde ikileme düştüğünüz zaman sahip olduğunuz bilgi birikimiyle daha doğru karar verebilirsiniz. Şimdi isterseniz testlere geçelim ve ilk olarak Geekbench'e bakalım. Geekbench işlemcilerin sayısal hesaplama gücünü anlayabilmek anlamında önemli araçlardan bir tanesi. Hadi o zaman tablolarla birlikte sonuçlara yakından bakmaya başlayalım. Galaxy Note 9'da Geekbench'te elde ettiğim tek çekirdek skoru 3680, çok çekirdek skoru ise 8954 oldu. Geekbench testi arka tarafta tam sayı, kayar nokta, bellek ve şifreleme algoritmalarını kullanarak performans analizi yapıyor. Bu noktada ortaya çıkan sonuçtan anladığım kadarıyla Samsung'un M3 çekirdek tasarımının çok daha geniş iş hattına sahip olması Geekbench üzerinde gerçekten yüksek bir performans potansiyeli ortaya çıkartıyor ve Samsung'u Android dünyasındaki en hızlı telefon yapmayı başarıyor. Neden Android dünyası diyorum? Çünkü Apple iPhone 10'un sonuçlarına bakıldığı zaman arkadaşlar ona güç veren A11 işlemcisi hem tek çekirdek skoru ki orada %14'lük bir fark var hem de çok çekirdek skoru ki orada da %18 fark var arkadaşlar, daha iyi sonuçları ortaya koymayı başarıyor. Snapdragon 845'e baktığımızda ise çok çekirdekle rekabetçi olmayı başarıyor. Yani hem Apple A11 hem de Samsung'un Exynos 9810 işlemcisiyle kıran kırana bir mücadeleye giriyor, ancak ne var ki tek çekirdek skorunda iki rakibinin de gerisinde kalıyor. Buradan AnTuTu testine geçelim isterseniz. Bu test önemli çünkü telefona güç veren platformun sahip olduğu donanımsal kaynakların tamamını ne derece zorluyor ve verimli kullanıyor işte AnTuTu'da bunu anlayabiliyoruz. İşlemcinin tek başına yani Geekbench gibi testlerde yük altına girmesi önemli ama aynı anda GPU'yu da kullanmadığı için tüm kaynakların yük altına girdiği durumlardaki senaryoyu anlamak Geekbench'e çok kolay değil. Ama AnTuTu bizim bunu anlamamıza yardımcı oluyor. Genel sonuca bakalım isterseniz. Benim test ettiğim Note 9 AnTuTu'dan 237.280 puanlık skor elde etti. Bu sonuç hem iPhone 10 hem de Snapdragon 845 Android cihazların gerisinde kalıyor. Alt skorlara bakıldığı zaman ise Snapdragon 845'le kıyasladığımda Qualcomm'un özellikle GPU tarafında fark attığını söyleyebilirim. Zira aradaki fark %34 seviyesinde arkadaşlar. Ancak burada şunu unutmamak gerekiyor. Note 9'un ekran çözünürlüğü Snapdragon 845 testi için kullandığım OnePlus 6'dan daha yüksek. Snapdragon 845'i pek çok telefon 2280'e 1080 piksel çözünürlükle gelirken Note 9'un çözünürlüğü ise 2960'a 1440. Arada gerçekten büyük bir fark var. Dolayısıyla grafik odaklı testlerde çözünürlüğün yarattığı performans farkını, olumsuz anlamdaki performans farkını da unutmamak gerekiyor Galaxy Note 9 aleyhine. AnTuTu'nun alt skorlarında işlemci değerlendirmesine bakıldığında ise Snapdragon 845'in %15 daha iyi olduğunu söyleyebilirim. iPhone 10 ise AnTuTu'nun alt grafik skorunda Exynos 9810'dan %2 daha hızlı. İşlemci tarafında ise aradaki fark A11 lehine %50'ye varan oranda açılıyor arkadaşlar. Buradan grafik odaklı GFX benchmark'a geçelim. 1080p Manhattan testinin hem OpenGL ES 3.1 hem de OpenGL ES 3.0 versiyonlarını off-screen olarak test ettim. Bakın off-screen önemli. Çünkü bu şekilde hangi telefon olursa olsun ekran çözünürlüğü test tarafından 1080p'ye sabitlenerek sonuç alıyorsunuz. Dolayısıyla telefonlar arasındaki çözünürlük farkları sonuçlara yansımıyor arkadaşlar. arkadaşlar. Bu testte Samsung ve Apple'ın kıran kırana bir mücadeleye girdiğini ve aynı seviyede performans gösterdiğini söyleyebilirim. Snapdragon 845'in onların %6 gerisinde olduğunu ifade etmem gerekiyor. Hangisinde? 1080p Manhattan'ın OpenGL ES 3.0 testinde. Buradan 3.1 testine geçildiği zaman Samsung ve onun GPU tarafındaki iş ortağı olan ARM'ın grafik sürücüleri ne yazık ki OpenGL ES 3.1 için aynı rekabetçiliği sürdüremiyor gibi görünmekte. Zira bu defa Snapdragon 845 ve Apple A11'in kendi aralarında ciddi bir rekabete girdiğini söyleyebilirim. Note 9 ise bu noktada %25 geriden geliyor. Evet, Galaxy Note 9'un sahip olduğu işlemci ve grafik biriminin en çok kullanılan test platformlarında en popüler rakiplerine karşı olan durumunu görmüş olduk. Şimdi isterseniz telefonun depolama birimi performansına bakalım. Burada Android Bench testini kullanacağım ve bu test ne yazık ki iOS platformunda olmadığı için bu test ölçeğinde iPhone'unu devre dışı bırakacağım ve Android cihazları kendi arasına kıyaslayacağım. Ortaya çıkan sonucu zaten görüyorsunuz. Sıralı okuma performansı olarak Galaxy Note 9 gerçekten en hızlıların başında geliyor ama en hızlısı oluyor mu derseniz en hızlısı olamıyor çünkü ondan biraz daha hızlı bir telefon daha var. Hangi telefondan bahsediyorum? Huawei P20 Pro'dan bahsediyorum. Aradaki fark evet belki %2 %3'ler seviyesinde ama sonucunda sentetik testlerde en yüksek skoru alanı kazanan ilan ettiğimiz için arkadaşlar Huawei P20 Pro'nun Android Bench'in sıralı okuma testinde Galaxy Note 9'dan daha hızlı olduğunu söyleyebilirim. Ha şunu ifade etmeme izin verin lütfen. Sonucunda pek çok telefonda artık UFS 2.1 depolama çipi kullanılıyor ve bakıldığı zaman birkaç firma haricindeki telefonların ortalaması aşağı yukarı 700-750 MB bandında seyrediyor sıralı okuma için. Dolayısıyla zaten o hızlara ulaştıktan sonra 750'den 800 MB saniyeye geçilmesinin pratik hayatta ya da gündelik kullanımda telefondan telefona fark yaratacağını söyleyemem. Ama sonucunda dediğim gibi pahalı telefonların birbiri arasındaki rekabet durumuna baktığımız için birisi bir numarayı almak zorunda ve şu aşamada Huawei P20 Pro'nun SSD kontrolcüsü, daha doğrusu UFS 2.1 kontrolcü seviyesinde biraz daha iyi optimizasyona sahip olduğunu söyleyebilirim. Depolama çipi tarafında da Samsung en hızlı iki telefondan bir tanesi olmayı başarıyor. Şu anki güncel tabloda Huawei P20 Pro bir miktar %2-3 daha hızlı bir sıralı okuma performansı sunuyor. Bunu da ifade etmiş olalım. Tüm bu detaylardan sonra gelelim Note 9'un sahip olduğu termal başarıma. Samsung ilk defa bir telefonu için soğutma sistemi üzerinde bu kadar çok duruyor. Note 9 Water Carbon adı verilen soğutma sistemine sahip ki bu sistem ısı borusu, 3 kat daha büyük ısı dağıtıcı plaka ve karbon fiber yüzeyden oluşuyor. Amaç Exynos 9810 platformunu mümkün olduğu kadar serin tutarak en yüksek performansı mümkün olduğu kadar çok uzun süre boyunca sürdürülebilir kılmak. Şu an ekranlarınıza geliyor. Galaxy Note 9 yoğun yük altında bile toplam performansının %87'sini koruyabilirken Selefi Note 8 yük altında süre arttıkça o derece koruyamıyor ve performansının en fazla %66'sını gösteriyor. En son noktada. Bakın en son noktada ortalamadan bahsetmiyorum. Her ne kadar %80-%100 aralığında daha dengeli bir çizgiye sahip gibi görünse de Note 8 dikkatli baktığınızda Note 9'un aynı seviyede yani %80-%100 bandında en yüksek performans seviyesine daha çok ve daha sık ulaştığını görmektesiniz. Üstelik unutmamalıyız ki işlemci seviyesinde %53, grafik işlem birimi seviyesinde ise %23 seviyesinde daha yüksek performans farkı var Note 9 lehine. Aynı sürdürülebilir performansı oran olarak da o orandaki iş bitirme süreti olarak da daha yüksek Note 9'un. Çünkü burada bir noktadan sonra önemli olan şu arkadaşlar, evet bir telefon belki biraz daha fazla ısınabilir ama daha yüksek performansı o seviyede de koruyabiliyorsa eğer daha fazla işi ve görevi de o esnada bitirebilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bu test devam ederken yaptığım termal kamera ölçümü ise arada aşağı yukarı 3 derecelik fark olduğunu gösterdi Note 9 lehine. Yani Note 9 hem daha güçlü hem daha iyi soğutuluyor ve hem de kullanıcıya yansıttığı ısı seviyesi daha düşük. En azından ilk testlerim sonucuna ulaştığım sonuç bu yöndeydi arkadaşlar. Evet, yavaş yavaş videomuzun sonuna gelirken bir detayın altını çizmek istiyorum. Bakın arkadaşlar, biz Note 9'u incelemedik. Biz Note 9'a güç veren donanımların performans analizini yaptık. Dolayısıyla işlemcinin hızına ya da AnTuTu'da elde ettiği skora bakarak Note 9'u alıp almama kararını vermek çok doğru olmaz. Çünkü bir telefon sadece işlemci ve onun hızından ibaret değil. Satın alma etkeden çok fazla kriter var. Kamera performansı, ekran kalitesi, yazılım güncelleme sıklığı gibi pek çok şeye bakmak gerekiyor. Ama onlara da tabii ki bakacağız telefon geldiği zaman. Ben lansman esnasında epeyce vakit harcayarak performansı konusunda fikir elde etmenizi sağlayacak çalışmalar yapmaya çalıştım. Şunu söyleyebilirim arkadaşlar, Note 9 sahip olduğu donanım özellikleriyle hiçbir kriterde bu telefon donanım olarak en hızlı telefon izlenimi vermiyor. Geekbench testinde en hızlı Android telefon olmayı başarıyor ama iPhone'un orada biraz daha hızlı. AnTuTu skoruna bakıldığı zaman Snapdragon 845 orada biraz daha hızlı kalıyor. Ama bunlar şu anlama da gelmiyor. Note 9 gerçekten çok hızlı bir telefon. Bu telefonu alan kullanıcı benim telefonum arkadaşımın telefonundan daha yavaş diye bir hissiyata kapılmaz. Dediğim gibi bazı testlerde daha yavaş çıkıyor. Örneğin AnTuTu'da hissedilir şekilde bir performans farkı var Note 9'un aleyhine. Ama niye var? Çünkü Note 9'un ekranı rakiplerinden daha yüksek çözünürlüğe sahip. Bunun avantajı da var, dezavantajı olduğu kadar. Nedir bu? Daha yüksek çözünürlüğe düzeyinde bir içeriğe sahipseniz görsel kalite olarak alacağınız etki ve keyif daha yüksek olacaktır. İşte bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Ama şunu da ifade etmem gerekiyor ki bir teknoloji devi olarak pek çok telefon üreticisine, pek çok rakibine teknoloji sağlayan bir dev olarak Samsung'un artık biraz daha fazlasını sunması gerekiyor. Bakın evet belki 10 bin tane üretilip satılacak. Dolayısıyla onun için özel çip seçmesi kolay olabilir ama Asus işte Republic of Gamer serisi oyun telefonuna ne dedi? Qualcomm'la özel işbirliği yaptık ve Snapdragon 845'in saat hızı daha yüksek özel versiyonunu biz bu telefonda kullandık. Belki de Samsung'un hem finansal olarak daha büyük olan gücü, hem Arge tarafındaki üstünlüğü, hem de ki bakın Arge'deki üstünlükten bahsederken işlemci tasarımıyla birlikte Samsung tasarladığı işlemciyi kendisi üretebiliyor. Bakın bunlar önemli argümanlar arkadaşlar mühendislik seviyesinde. Belki bunları konsolide ederek, belki bunları daha iyi kullanarak performans konusunda da rakipleriyle arasını açabilecek bir takım sert adımları, radikal adımları artık atması gerekiyor. Çünkü rekabet her geçen gün zorlaşıyor, fiyatlar yükseliyor, maliyetler artıyor. Üreticiler üzerindeki stres yükselmeye başlamış durumda. Dolayısıyla Samsung'un belki de böyle bir şey yapması gerekiyor. Belki de Note 9'da Exynos 9810'un frekansı daha yüksek özelleştirilmiş bir versiyonu kullanması gerekiyordu. Bunların hepsi tartışmaya açık. Lütfen yorumlarınızı siz de videonun altında benimle paylaşın. Ama dediğim gibi Samsung'un bence bu saatten sonra yapması gereken, bakın Note 9'u pek çok kişi kalemi için alıyor. Yine alacaktır. Samsung'un ekranı endüstrideki en iyisi, net. Tartışma kabul etmez. Ben bugün Note 9'un ekranını alın, herhangi bir telefonla kıyaslayın. Daha iyi diyemezsiniz diğerine. Ama Samsung'un özellikle başta en yüksek parlaklık seviyesi olmak üzere ciddi avantajları var. Bunları göz ardı edemeyiz ama dediğim gibi işlemci konusunda bence Samsung'un artık biraz daha farklı şeyler yapmasının vakti geldi. Çünkü ortaya çıkan bu sonuçlar dediğim gibi Samsung'u en hızlı telefonlardan birisi hale getiriyor Note 9'u ama güvenli bir liman da tutmuyor. Niye böyle konuşuyorum? Bakın Eylül ayında yeni iPhone'larla birlikte A12 işlemciyi göreceğiz. A11 zaten çok hızlı. A12'yi varın siz tahmin edin. Bu ayın sonunda IFA fuarında Huawei Kirin 980 işlemcisini tanıtacak. 7 nanometre olduğu söyleniyor. Yani watt başına düşen performansı gerçekten çok Android dünyası için çok başka bir noktada olabilir. Bunların hepsi Samsung için bir tehdit işte. Bunları iyi okumak gerekiyor. Ama dediğim gibi sentetik testlerde tek başına yeterli kriterler değil. Bazı telefonlar var sentetik testlerde yüksek skora ulaşabiliyorlar ama kamera tarafında telefona 4K'da 60 kare saniye video çekim avantajı sağlayamıyor mesela. Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Evet arkadaşlar, ben Erdi Özdağ. Bu videomuzda Galaxy Note 9'un performans analizine ve Thermaltronic başarımına yakından bakmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.